Ayrım 28.
Piotra, gel de yardım et bana biraz, diye tiz bir sesle bağırdı. Avusturya kaputlu bir er yardıma koştu. Evin sahibi sakalını sıvazlıyor, bir başkasının avlusuna düşmüş gibi bakınıp duruyordu çevresine. Boğazı kesilen koyun incecik bacaklarını kıvırıp kaldı. Kazak hiç sesini çıkarmadı. Biraz homurdandı, basamakları çıkıp evine girdi. Kuban şapkalı erle bir Çinli ve bir Rus da arkasından mutfağa girdiler. Önderleri eşiği geçerken, "Kızma, kızma kazak!" dedi. "İyi para vereceğiz sana." Avcunu pantolon cebinin üstüne vurup şaplattı. Yüksek sesle güldü. Gözleri kazağın karısına takılınca gülmesi kesiliverdi. Kadın ocağın yanında durmuş, dişlerini sıkmış, ürkmüş gözlerle ona bakıyordu. Adamın gözleri huzursuzlandı. Mutfağa bir kolaçan etti. Sonra Çinli'ye döndü. "Sen bu adamla git," dedi kazağı gösterip. "Gidin, sana atlar için saman verecek. Bize biraz saman lazım," diye kazağa döndü. "İyi para veririm samanına. Kızıl partizanlar hiçbir zaman yağma yapmaz. Hadi bakayım kazak, hadi." Sesi birden çelik gibi olmuştu. Kazak yanında Çinli'yle ve bir başka erle evden çıkıp giderken omzu üstünden arkasına bakıyordu. Merdivenden indiği sırada karısının ağlamaklı bir sesle seslendiğini duydu. Aralığa koştu, kapıya yüklendi. Mandal kolayca söküldü. Asker kadının dirseğinden kavramış, ağızdan kararan ön odaya sürüklüyordu. Kadın direniyor, adamı göğsünden itmeye uğraşıyordu. Tam kollarını beline dolayıp götürecekti, kapı ardına kadar açıldı. Kazak mutfağın öbür yanına koşup karısının önünde durdu. Sesi sert ve kalındı. "Evime konuk geldiniz. Ne diye karıma sataşıyorsun? Dokunma ona. Tüfeklerinizden filan korkum yok. Ne istiyorsanız alın götürün, çalın her şeyi. Karıma el sürmeyin. Ölürüm de bırakmam. Sen de Nurya." Açılıp kapanan burun delikleriyle karısına döndü. "Hadi Dorofeye amcalara gitsen. Burada kalmanda bir mana yok." Er gömleğinin bağlarını düzeltiyordu. Sırıttı. "Sen de ne çabuk kızıyorsun be kazak. Bir şakada mı yapmayalım yani? Bölüğün şakacı başısı derler bana, bilmiyor musun? Mahsus yaptım, dur bakayım ne biçim bir kadın bu," dedim kendi kendime. Hemen de başladı haykırmaya. "Bize saman verecek misin biraz? Vermiyor musun? Peki komşunda var mı hiç acaba?" Islık çalarak dışarı çıktı. Kırbacını sallıyordu. Az sonra bütün birlik köye girdi. Hepsi 800 kadar süngü ve kılıç. Kızıl partizanlar geceyi köyün dışında geçirmeye hazırlandılar. Kumandanları neydi belirsiz, başı bozuk askerlerinin gece köyde kalmasını herhalde göze alamıyordu. Haydamaklar ve Alman işgal ordusuyla savaşmaktan bitkin düşen 2. Sosyalist ordusunun Transpol Birliği dövüşe dövüşe Don'a geri dönmüş, demir yolundan ayrılıp kuzeyde Voronez'e ulaşmaya çalışıyordu. Sürüyle suç işlemeye yatkın adam vardı birlikte. O yüzden Kızıl Partizanlar arasında disiplin filan kalmamış, işi cümbüşe dökmüşlerdi. O gece kumandanlığın tehditlerine, emirlerine aldırmadılar. Koyunları boğazladılar. Köyün dışında iki kazak kadınının ırzına geçtiler. Durup dururken alanda silah atmaya başladılar. Kendi yoldaşlarından biri yaralandı. Yanlarında taşıdıkları içkilerle kafayı çekip sarhoş oldular. Bu sırada 3 kazak atlısıyla köyden komşu köylere haber salınmıştı. Gecenin karanlığında kazaklar atlarını eğerlediler. Silahlarını omuzlarına vurdular. Cephe kazaklarından, yaşlılardan alelacele birlikler kuruldu. Köylerde yaşayan subayların, başçavuşların kumandası altında Siyetrokof'a doğru ilerlediler. Kızıl Partizan kampını çevreleyen dere yataklarının içinde tepelerin ardına gizlenip beklediler. Bütün gece çevredeki köylerden takım takım adamlar geldi. Gökyüzünde Ülker Burcu'nun yıldızları soluklaştı. Gün doğarken kazaklar dört bir yandan çığ gibi Kızıl Partizanların üzerine atıldılar. Bir makineli takırdadı. Sesi söndü bir ara. Sonra yeniden rastgele ateşe koyuldu, sustu. Bir saat içinde iş tamamlanmıştı. Birlik yok edildi. 200'den fazla adam vuruldu. Parçalandı orada. 500 kişi tutsak edildi. Dörder topluk 2 sahra bataryası, 26 makineli tüfek, binlerce tüfek ve büyük bir askeri malzeme deposu kazakların eline geçti. Ertesi gün bölgenin bütün yollarında dört nala giden habercilerin kırmızı bayrakları çiçek açmıştı. Köyler heyecandan kabına sığamıyordu. Şuralar derhal alaşağı edildi. Yerlerine atamanlar seçildi. Mayıs başlangıcında Don ilinin yukarı nahiyeleri İhtilal Komitesi'nin denetiminden tamamen çıkmıştı. Bölgenin yeni merkezi Vyeşanska oldu. Bu bölgeye Yukarı Don adını verdiler. 12 kazak bir Ukrayna nahiyesini içine alan Yukarı Don bölgesi Don ilinin ana merkezinden ayrı kendi başına bir hayat sürmeye koyuldu. Yelanskaya nahiyesinden bir kazak, General Zakar Akimovic, Alfiyerov Alelacele bölge atamanı seçildi. Bu adam için sıradan bir kazak subayı iken karısının sayesinde generalliğe kadar yükseldi diyorlardı. Karısı tuttuğunu koparır, zeki bir kadınmış. İşe yaramaz kocasını kulağından çekip sürüklemiş, başının etini yemiş de 3 kere çaktığı askeri akademinin giriş imtihanlarını 4.sünde kazanmış zavallı. Ne ki bugünlerde Alfiyerov'dan söz eden pek azdı. Kazakların kafasını başka şeyler uğraştırıyordu. 22. Sel suyu tarlalardan çekilmeye yüz tuttu. Bahçe çitlerinin yanında toprak kara kara ortaya çıktı. Geçen selin bıraktığı kuru sazlar, dal parçaları, kavruk yapraklarla çevrelendi. Sel suyunun bastığı don kıyılarında koruların söğütleri göğerdi. Söğüt çiçekleri püskül püskül sarktı, döküldü. Kavaklar neredeyse tomurcuğa boğulacaktı. Çiftliklerde mor söğüdün dalları gölcüklerin üzerine eğiliyor, sarı sarı tomurcukları ördek yavrucukları gibi rüzgarın kırıştırdığı suların üstünde oynuyordu. Güneş doğarken ve batarken yaban ördekleri, yaban kazları yem peşinde çitlere kadar yüzüp geldiler. Bakır dilli dalgıç kuşu kıyılarda öttü durdu. Öğle vakti ak tüylü çamurcu ördeği donun kırpıntılı yüzeyinde boy gösterirdi. O yıl don üzerine varıp geçen kuşlar sürüylendi. Şafak vakti sular şarap kırmızısına döndüğünde ağlarını toparlamaya çıkan kazak balıkçılar suyun koruluk kesimlerinde yaban kuğuları bile gördüler. Ama köye asıl mucizeyi Hristonya ile Matvey Kaşulin haber verdiler. Çiftlik ihtiyaçları için biraz taze meşe kesmeye hükümet ormanına gitmişlerdi. Sık fundalar arasından geçerlerken bir de ne görsünler? Bir yaban keçisiyle yeni doğmuş oğlağı. Sıska, sarı kahverengi keçi dikenler ısırgan otlarıyla kaplı bir kovuktan sıçrayıverdi. Birkaç dakika incecik bacakları titrek, asabi, karşılarında durup baktı onlara. Oğlağı da yanında. Hristonya'nın şaşkın soluyuşunu duyunca keçi meşe fidanları arasından öyle bir kaçış kaçtı ki kazaklar çeliğe çalar mavi tırnaklarını, deve rengi kısacık kuyruğunu seçemediler bile. O neydi o öyle? Diye sordu Matvey Kaşulin, baltasını elinden düşürdü. Hristonya sihirli, sessiz ormanda sevinçle kükredi. Bir keçi olmalı, yaban keçisi, Karpatlarda gördüydüm onun gibilerini. O halde savaştan kaçtı geldi bizim bozkıra. Hristonya ne yapsın bu fikre katıldı o da. Öyle olmalı, dedi. Oğlanı gördün mü? Ne de güzeldi. Hay Allah, anasının yanında bebe gibi. Köye dönerken yolda hep bu beklenmedik ziyaretçiyi konuştular. Yaşlı Matvey'in içine bir kuşku düştü. Peki madem keçiydi boynuzları neredeydi? Ne yapacaksın boynuzlarını? Boynuz istemiyorum canım. Sadece sordum. Madem ki keçiydi niçin keçiye benzemiyordu? Sen hiç boynuzsuz keçi gördün mü? Tamam mı? Belki de bir çeşit yaban koyunuydu. Moruk, bunadın gitti vallahi. Hristonya gocundu. Git Melekov'ları gör. Gregor'un keçi bacağından bir kamçısı var. Bakalım o zaman peki diyeceksin mi demeyeceksin mi? Yaşlı Matvey hemen o gün Melekov'lara gitmeyi aklına koydu. Gerçekten Gregor'un kamçısının sapı bir yaban keçisinin bacağından sıyrılma deriyle kaplanmıştı. Ufacık bakırdan nal çakılı minnacık tırnağı bile üstündeydi. Büyük perhizin son haftasının çarşambasında Misha Koşeov sabah erkenden ormanın yanında nehre attığı ağlara bakmaya gitti. Evden gün doğmadan ayrıldı. Sabah donunun çaldığı toprak incecik buzla kabuklanmıştı. Ayak altında hışırdayıp kırılıyordu. Mişa omzunda uzun küreği, kasketi başının arkasına itili, pantolonunun paçaları beyaz yün çoraplarının içine tıkılı yürürken sabahın baş döndürücü, keskin havasını soluyor, çiğ ıslaklığın kokusu genzini dolduruyordu. Kayığını kıyıdan iteledi, çabuk çabuk ayakta kürek çekti, küreklere kuvvetle asıldı. Ağları gözden geçirdi. En sondaki ağdan balıkları topladı, ağı gerisin geri suya bıraktı. Geri dönerken bir cigara içmeye karar verdi. Doğan güneş gökyüzünü kızıla boyuyordu. Doğuda puslu mavi gökyüzüne sanki aşağıdan kan fışkırtılmıştı. Kızıllık ufuktan bu yana akıp paslı altın rengine döndü. Mişa bir çamur ördeğinin ağır uçuşunu seyretti. Cigarasının dumanı kıvrılıp yükseldi, dallara takıldı, sürüklendi gitti. Tuttuğu balıkları, 3 ufak çiga, 4 kilo kadar sazan, bir sürü de alabalık gözden geçirirken düşünüyordu. Bir kısmını satmalı. Şaşkaloz, Lukieşka bunların karşılığında bana biraz armut kurusu verir. Anam da pişirir onları bir güzel. İskeleye doğru kürek çekti. Kayığı bırakacağı çitlerin yanında bir adam oturuyordu. Küreklere güçle, dolgunca asılıp kayığı götürürken adamın kim olduğunu merak etti Mişa. Biraz daha yakına varınca tanıdı. Valet. Çömelmiş, gazete kağıdından sardığı kocaman bir cigara tüttürüyordu. Küçücük, kurnaz gözleri uykulu uykulu parıldıyordu. Tıraşı uzamıştı. ''Ne istiyorsun?'' Mişa bağırdı ona. Sesi suyun üstünden lastik top gibi sekerek gitti. Daha yakına gel. Balık mı istiyorsun? Ne yapayım balığı ben be? Valet bir öksürük krizine tutulup sarsıldı. Tükürdü. İsteksizce ayağa kalktı. Kaputu üstünde korkuluğa asılı gibi duruyordu. Başlığının kulakları sivri, kirli kulaklarını örtmüştü. Daha geçen de köye gelmişti. Hemen peşinden de bir zamanlar Kızıl Partizanlardan olduğu haberi. Kazaklar seferberliğin bitiminden beri nerede olduğunu sordular. Valet kaçamak cevaplar verdi. Tehlikeli soruları geçiştirdi. Yalnız Alekseyeviç ile Mişa Koşeyova Ukrayna'da 4 ay bir Kızıl Partizan birliğinde çalıştığını bildirdi. Ukraynalı milliyetçi birliklerin eline geçmiş, kaçmış, Rostov yakınında Kızıl Ordu'ya katılmıştı. Şimdi kendi kendine istirahat vermişti. Biraz dinlenip teçhizatını yenileyecekti. Valet kasketini çıkararak gür saçlarını okşadı. Çevresine biraz bakındıktan sonra kayığa yanaşıp mırıldandı. İşler kötü gidiyor, çok kötü. Bırak balık tutmayı şimdi, yoksa tut tut balıkları, sonunda her şeyi unutacaksın. Mişa, valetin elini kendi kaygan avucunun içinde sıkıp güleç yüzüyle sordu. Haberin nedir? Sen ondan bahset. Uzun zamandır yakın dosttular bu ikisi. Dün Migulinskaya'da Kızıl Partizanları dağıttılar. Savaş başladı kardeş, ok yaydan çıktı. Ne Kızıl Partizanları? Nereden gelmişler Mugulinskaya'ya? Oralardan geçiyorlarmış. Kazaklar üzerlerine saldırmışlar. Tutsakları Kargin'e götürdüler. Orada suçüstü mahkemeleri kuruldu bile. Bugün Tatarsk'ta herkesi silah altına alacaklar. Bu sabah çan çalacak. Alarm var. Koşeyov kayığı bağladı. Balıkları bir sepete döktü. Uzun adımlarla yürüdü. Valet tay gibi koşa koşa önden gidiyordu. Kaputunun etekleri uçuyor, habire kollarını sallıyordu. İvan Alekseyeviç söyledi bana. Demincek benim yerime geçti. Değirmen bütün gece çalıştı. O da adamından duymuş. Vyashenska'dan bir subay Mokovlara uğramış. Mişa'nın savaş yıllarıyla olgunlaşan, solan yüzünde bir endişeli ifade belirdi. Yan gözle valete baktı. ''Ne olacak şimdi? Buradan kirişi kırmalıyız. Nereye gideriz? Kamenskaya'ya. Ama orada beyaz kazaklar var. O halde daha sola kıvrılırız. Geçebilir miyiz dersin? Niyetin varsa geçersin. Yoksa kal burada canın cehenneme be.'' diye valet birden hırlayıverdi. ''Nereye? Nereye? Ne oluyoruz? Ben ne bileyim? Biraz bak çevrene. Başını sokacak bir delik bulursun elbet.'' ''Bırak bağırmayı şimdi İvan. Ne diyor?'' ''İvan'ı hareket ettirene kadar bağırma öyle. Bir kadın var orada. Bize bakıyor.'' Avludan inekleri çıkaran genç bir kadına yan yan baktılar. İlk kavşakta Mişa geri döndü. Valet şaşırarak sordu. ''Nereye gidiyorsun?'' Mişa arkasına bakmadan cevap verdi. ''Ağlarımı çıkaracağım.'' ''Niçin be? Giderse sonra ağlar. Demek gidiyoruz ha, dedi valet sevinçle. Misha küreğini salladı. Yürüyüp giderken, sen İvan Alekseyeviç'e git, dedi. Ben ağlarımı eve götüreyim, arkadan gelirim. İvan Alekseyeviç yakını olan kazaklara haberi iletmişti bile. Küçük oğlunu Melekovlara göndermişti. Gregor çocukla birlikte çıka geldi. Hristonya tehlikeyi sezmiş gibi kendiliğinden geldi. Çok geçmeden Koşeyov göründü. Oturup durumu görüştüler. Acele acele hep birden konuşuyorlardı. Kulakları alarm çanlarındaydı. Valet, hemen tüymeliyiz, dedi heyecanlı. Çantaları sırtlayıp gidelim. Sebep göster, niçin? Hristonya sordu. Ne demek niçin? Seferberlik ilan edecekler. O zaman ne olacaksın sanıyorsun? Bırakırlar mı seni? Gitmem, hepsi o kadar, gitmem. Alır götürürler. Hadi bir denesinler bakayım. Boyunduruklu öküz müyüm ben be? İvan Alekseyeviç Şaşkaloz karısını evden gönderdi. Kızgın kızgın homurdandı. Alır götürürler, valet haklı. Yalnız nereye gideceğiz mesele orada. Misha, ben de onu diyordum ona, diye içini çekti. Vallahi bilmem, istediğiniz gibi yapın. Sanki tümünüzü istermişim gibi, valet hırladı. Ben bir başıma tüyeceğim. Bir alay ödlek olmasın yanımda daha iyi. Evet ama niçin? Evet ama nereye? Canını okurlar adamın. Bolşeviklikten kodesi boylarsınız. Siz burada oturmuş şakalaşıyorsunuz. Böyle zamanlarda üstelik işler kötü, kötü. Gregor Melekov duvardan söküp çıkardığı paslı bir çiviyi elinde döndürüp duruyordu. Dikkatle için için büyüyen bir öfkeyle valetin sözünü kesti. Dur bakalım, senin durumun başka, diye kuru kuru söylendi. Kimse tutmuyor seni, dilediğin yere gidersin ama biz iyice bir düşünmeden edemeyiz. Benim iki çocuğum, karım var. Sen ne diyorsun, nelerden geçtim ben savaşta? Kızgın kara gözlerini daralttı, kalın dişlerini sıyırıp bağırdı. Konuş, konuş, kendini bir bok sanıyorsun, hiç değişmedin, tıpkı eskisi gibi. Nesin ki zaten şurada? Kime hırlıyorsun sen öyle? Valet bağırdı. Ne bu subay tavırları? Bağırma, vız gelirsin bana, anladın mı? Ufak, keskin yüzü öfkeden bembeyaz oldu. Küçücük gözlerinde hüzün ışıltıları vardı. Bölgede kızıl partizanlarla kazaklar arasında çıkan çatışmaların haberi köye ulaştığından beri Gregor'un huzuru kaçmıştı. Hıncını valetten çıkardı. Bir yerine vurulmuş gibi yerinden sıçrayıverdi. Taburede oturmuş kımıldayan valetin yanına vardı. Suratına yumruğu indirecekti. Kendini güç tuttu. ''Kes sesini bücür yılan, sen de. Bok herif, bücür. Kime emir veriyorsun sen öyle? Git, götün nereye çekerse oraya git. Git de burasını kokutma bari. Kes sesini, otur aşağı. Yoksa bir daha unutturmam sana bugünü.'' Koşeyov, ''Bırak şimdi Gregor, olmaz böyle şey, olur mu?'' diye araya girdi. Gregor'un yumruğunu valetin burnunun dibinden öteye itti. ''Bırak şu kazak huyunu be. Utanmıyor musun? Ayıp Melekov, ayıp.'' Valet öksürerek ayağa kalktı, kapıya gitti ama eşikte kendini tutamadı, döndü baktı ona. Vahşi vahşi gülümseyen ağzından çıkan sözler Gregor'u ta derinden yaraladı. Bu da kızıl partizanlar arasındaydı işte. Ulan jandarma, biz senin gibi kaçını vurduk öldürdük be. Gregor'un da burasına gelmişti. Valetin üzerine yürüyüp merdiven başına doğru iteledi onu. Yırtık pırtık asker postallarının ucuna bastı. Tehdidi savurdu. Hadi dışarı. Bacaklarını ikiye ayırmayayım şimdi. Lüzumsuz şeyler bunlar. Çocuk gibi hareket ediyorsunuz. İvan Alekseyeviç başını salladı. Gregor'a fena baktı. Misha sesini çıkarmıyordu. Oturduğu yerde dudaklarını yiyordu. Dudağının ucuna gelen kızgın kelimeleri güç tuttuğu belliydi. Ne yapalım yani? Başkalarının işine ne karışıyor? Biraz da mahcup. Gregor davranışını haklı çıkarmaya çalıştı. Hristonya ona anlayışla baktı. Gregor sade, çocuksu bir gülüşle gülümsedi o zaman. Az daha vuracaktım ama neresine vurursun birader, bir vur ne kalır ortada. Peki peki, şimdi ne yapıyoruz? Bir karar vermeliyiz. İvan Alekseyeviç soruyu soran Misha Koşeyov'un dik bakışları altında tedirgin olmuştu. Zorlukla cevap verdi. Vallahi Mihail, Gregor bir bakıma haklı. Pılımızı pırtımızı toplayıp tüymesi kolay mı? Çoluğumuz çocuğumuz var burada. Dur bakayım şimdi. Misha'nın sabırsız hareketini görünce aceleyle konuştu. Belki de hiçbir şey olmaz, kim bilir. Svietrakov'da birliği dağıtmışlar. Belki başkaları gelmez artık. Biraz beklesek olur. Karım var, çocuğum var benim. Urbalarımız hep eskidi. Unumuz da kalmadı hiç. Nasıl bırakır da giderim? Kim baksın onlara? Misha kızmıştı. Kaşlarını kaldırdı, gözlerini yere toprak döşemeye dikti. O halde gitmeyi düşünmüyorsun. Bana kalırsa beklemek daha iyi. Ne zaman olsa tüyeriz. Sen ne dersin Gregor? Sen Hristonya? Birden Ivan ve Hristonya'dan destek gören Gregor daha heyecanlı konuştu. Tabii tabii, ben de onu dedim ya. Valet'le ondan dalaştık. Öyle kolay değil. Bir iki hadi gidiyoruz. Olmaz öyle şey. Düşünmemiz lazım. Düşünüp taşınmamız lazım. Tam sözünü bitirmişti, kilisenin çanı vuruverdi. Çan sesi alanı, sokakları, yan sokakları doldurdu. Sel sularının boz yüzü üzerinden, tepelerin ıslak kireçli yamaçlarından yuvarlandı gitti. Nohut tanesi gibi ufaldı, ufaldı, sonunda ormanda dindi. Sonra yine, şimdi ardı arkası kesilmez bir alarm şamatası. Donk, donk, donk, donk. Tamam işte. Hristonya gözlerini kırpıştırdı. Ben kayığıma gidiyorum. Öbür yakaya. Oradan da ormana dalarım. Kodularsa bulsunlar beni. Peki şimdi ne yapıyoruz? Koşeo yaşlı bir adam gibi ağır ağır yerinden kalktı. Gregor, şimdilik gitmiyoruz diye hepsi için cevap verdi. Misha kaşlarını kaldırarak alnına düşen sarı perçemi geriye yatırdı. O halde eyvallah dedi. Anlaşılan yollarımız ayrılıyor. Ivan Alekseyeviç özür dilercesine gülümsedi. Misha, sen daha gençsin, ateşlisin. Yollarımız yine bir düşmez mi sanıyorsun? Düşecek, görürsün, emin ol. Koşeov öbürleriyle vedalaştı, dışarı çıktı. Avluyu geçip komşu harman yerine doğru ilerledi. Valet, Misha'nın o yandan gideceğini sezmiş gibi hendeğin içine çömelmiş bekliyordu. Onu görünce ayağa kalktı. Evet, gelmiyorlar. Gelmeyeceklerini biliyordum. Yüreksiz onlar. Sonra o Grişka, senin dostun yok mu? Pis köpeğin biri. Bir acımış ki ne acımış. Hakaret etti bana domuz. Daha kuvvetli diye sırf ondan. Silahım olsaydı orada gebertecektim. Boğulur gibi bir sesle konuşuyordu. Yanında yürüyen Misha onun gür saçlarına bakıp düşündü. Öldürürdü de vallahi sansar herif. Hızlı adımlarla yürüdüler. Çanın her vuruşu sırtlarına inen bir kırbaçtı. Gel bize gidelim, dedi Misha. Biraz yiyecek alır, sonra sıvışırız. Yayan gideceğiz. Atımı geride bırakacağım. Sen bir şey almayacak mısın? Valet kuru bir sesle, benim bir şeyim yok, dedi. Köşk, kasır almaya yetecek kadar para biriktiremedim. Son 15 gündür yemeğimi bile alamadım. Koca göbek Mokov şişsin daha şişsin. Herif 15 günlük paramı ödemedi diye zevkinden uçacak. Çan sesi kesilmişti. Uykunç sessizliği bozan bir şey olmadı. Yolun kenarında tavuklar kül yığınlarını gagalıyor, buzağılar çitler altında ot arıyordu. Misha arkasına baktı. Kazaklar kimi koşarken üniformalarını ilikliyordu, alanda toplantıya gidiyorlardı. Alandan bir atlı geçti. Okulun yanında bir kalabalık toplanmıştı. Kadınların beyaz başörtüleri, eteklikleri. Erkekler kara bir yığın. Elinde kovalarla giden bir kadın yollarına çıkıp ansızın durdu. Önlerinden geçmek istemedi. ''Hadi, hadisenize, yürüyün, önünüzden geçmem.'' diye kızgın kızgın seslendi. Misha kadının önünde eğildi. Kadın ışıltılı bir gülümsemeyle sordu. Kazaklar hep toplantıya gidiyorlar. Siz nereye böyle? Ters yoldan gidiyorsun Misha. Eve gidiyorum, biraz işim var. Bir yan sokağa saptılar. Oradan Misha'nın evinin damını görebiliyorlardı. Rüzgar kurumuş kiraz dalı sarılı sığırcık kutusunu sarsıyor. Yamaçta yel değirmeninin kolları ağır ağır döndükçe yırtık yelken bezi kanatlara çarpıyordu. Eğik damın tenekeleri hafiften tangır diyordu.